bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Siddhartha, Hermann Hesse, AFA Yayınları, 4. Baskı, çeviren Kamuran Şipal, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Şule Tüzül. Son derece yalın bir dille anlatılmış olağanüstü bir öykü. Çeşitli sınavlardan geçtikten, türlü acılara katlanıp, türlü zevkler tattıktan sonra insan olmayı, insanları sevmeyi öğrenen bir insanın öyküsü. Sevgili ve saygıdeğer Romain Rolland. Düşün yaşamında kısa süre önce baş gösteren, tık nefesliliği ansızın benim de yaşamaya başladığım, uluslarüstü yükümlülüklere karşı ortak inançla yabancı kıyılardan birbirimize el uzattığımız 1914 sonbaharından beri, size olan sevgimin bir nişanesini, aynı zamanda çalışmalarımdan bir örneği tarafınıza sunma, düşünce dünyamın kapısından içeri bir göz atabilmenizi sağlama isteğini duydum sürekli. Henüz tamamlanmamış olan bu Hint masalının ilk bölümünü size ithaf etmeme izin veriniz lütfen. Hermann Hesse. Brahma'nın oğlu. Evin gölgesinde, ırmak kıyısının güneşinde, sandallar arasında, söğütlerin, incir ağacının gölgesinde arkadaşı Brahman oğlu Govinda ile birlikte büyüdü Siddhartha. Brahma'nın yakışıklı oğlu, yavru Şahin. Işıl ışıl omuzlarını güneş yakıp kararttı ırmak kıyısında. Suda banyo yaparken, kutsal suyla yunup arınmalarda, kutsal kurban törenlerinde. Siyah gözlerinin içine gölgeler yürüdü mangu koruluğunda. Oğlan çocuklarının oyunlarında, annesinin şarkılarında, kutsal kurban törenlerinde, bilgin babasından aldığı derslerde, bilge kişilerin söyleşilerinde. Hani dil bilgelerin söyleşilerine katılıyordu Siddhartha. Govinda ile tartışma sanatını talim ediyor, Govinda ile meditasyon konusunda alıştırmalar yapıyordu. Şimdiden öğrenmişti, o mu? Bu sözler sözünü sessizce söylemesini, her nefes alışta onu sessizce kendi içine, her nefes verişte sessizce kendi dışına konuşmasını bütün ruhuyla, alnı berrak düşünmelerin parlaklığıyla çevrilmiş. Şimdiden varlığının derinliklerinde Atman'ı duymayı öğrenmişti. Yok edilmez, evrenle kaynaşmış. Oğlunu, bu zeki, bu bilip öğrenmeye susamış delikanlıyı gördükçe kıvancından yerinde duramıyordu babası. Ona geleceğin büyük bir bilge kişisi ve rahibi gözüyle bakıyordu. Brahmanlar prensi bir kişi gözüyle. Annesinin yüreği sonsuz bir sevinçle çarpıyordu onu gördükçe. Yürürken, otururken ve kalkarken gördükçe onu, güçlü kuvvetli, yakışıklı, ince ve uzun bacaklar üzerinde yürüyen, görgü kurallarına tam bir uygunluk içinde kendisini selamlayan Siddhartha'yı. Işıl ışıl alnı, krallara özgü gözleri, dar kalçalarıyla Siddhartha, kendin sokaklarından geçerken genç Brahman kızları sevgiyle göğüs geçiriyordu. Ama onu herkesten çok Govinda seviyordu. Arkadaşı, Brahman oğlu Govinda, Siddhartha'nın gözlerini ve yumuşak sesini seviyor, onun yürüyüşünü ve hareketlerindeki kusursuz inceliği seviyor, o ne yapar ne söylerse hepsini seviyordu ve en çok da aklını, zekasını seviyordu onun. Seçkin ve ateşli düşüncelerini, kor gibi yanan iradesini, yüce misyonunu seviyordu. Biliyordu Govinda, sıradan bir Brahman olmayacaktı Siddhartha. Kurban törenlerinde hizmet eden miskin biri, aç gözlü bir büyü taciri, kendini beğenmiş koh bir söz ustası, kötü kalpli ve sinsi bir rahip, kalabalığın oluşturduğu sürede kimseye zararı olmayan aptal bir koyun olmayacaktı. Hayır. Sonra kendisinin de Govinda'nın da niyeti yoktu böyle biri, binlerce Brahman'dan biri olmaya. Dostunun peşinden ayrılmayacaktı. Sevgili dostu Siddhartha'nın, bu görkemli kişinin. Baktı ki Siddhartha günün birinde bir tanrı oldu. O nurlu kişilerin arasına karıştı, peşinden gidecekti dostu olarak. Kendisine eşlik eden biri, bir hizmetkarı, mızrak taşıyıcısı olarak, gölgesi olarak onun. Böylece herkes seviyordu Siddhartha'yı. Onu görmek herkese haz veriyor, herkesin gönlünü şenlendiriyordu. Ama onun kendisi, Siddhartha, hazdan ve neşeden uzak yaşıyordu. İncir bahçesinin pembe yollarında gezinen, meditasyon koruluğunun mavimsi gölgesinde oturan, her gün günahlardan arınma saatinde kollarını ve bacaklarını kutsal suyla yıkayan, koyu gölgeli mango ormanında tanrılara sungular sunan, davranışları kusursuz denecek kadar zarif, herkes tarafından sevilen, herkesin neşesi Siddhartha'nın yüreğinde neşe barınmıyordu. Düşler geliyordu ona ve durdurak bilmeyen düşünceler geliyordu ırmağın suyundan akarak, gecenin yıldızlarından ışıldayarak, güneşin ışınlarından ergitilerek. Düşler geliyordu ona ve ruh tedirginliği geliyordu tanrılara sunulan sungulardan tüterek. Rig veda dizelerinden eserek, yaşlı brahmanların derslerinden damla damla sızarak. Siddhartha içinde bir hoşnutsuzluk beslemeye başlamıştı ve hissetmeye başlamıştı ki babasının sevgisi, annesinin sevgisi, ayrıca dostu Govinda'nın sevgisi kendini her zaman mutlu kılamayacaktı. Açlığını gideremeyecek, karnını doyuramayacak, ona yetmeyecekti. Saygıdeğer babasının ve öbür öğretmenlerinin, bilge brahmanların bilgeliklerinden en çoğunu ve en alasını kendisine sunduklarını, kendi feyizlerini onun beklenti içindeki testisine akıttıklarını, ama testisinin bir türlü dolmadığını, aklının bu kadarla yetinmek istemediğini, ruhunun dinginliğe kavuşup gönlündeki açlık ve susuzluğun giderilemediğini sezmeye başlamıştı. Kutsal yıkanmalar iyi, güzeldi ama suyu yıkayan nihayet ve su günahlardan arındırmıyordu. Manevi susuzluğu dindirmiyor, yürekteki sıkıntıyı silip atamıyordu. Tanrılara sunulan sungulara ve yalvarıp yakarmalara söz yoktu ama bu kadarcık mıydı hepsi? Sungular mutluluk getiriyor muydu? Sonra bu tanrılarda durum nasıldı? Gerçekten Parajapati mi yaratmıştı dünyayı? Atman değil miydi yaratan? Atman, o biricik varlık, evrende tek varlık. Tanrılar da birer yaratık değil miydi? Benim ve senin gibi halk edilmiş, zamana bağımlı, ölümlü yaratıklar. Eğer böyleyse durum, iyi bir şey mi, doğru bir şey miydi? Anlamlı ve en yüce davranış mıydı tanrılara kurbanlar sunmak? Atman'dan, bu biricik varlıktan başkasına kurbanlar sunulabilir, başkasına tapınılabilir miydi o zaman? Ve nerede bulunabilirdi Atman? Yeri yurdu neresi olabilir? Ezeli ve ebedi kalbi nerede çarpabilirdi insanın kendi beninden, kendi özünden, herkesin kendi içinde taşıdığı o yok edilmezden başka? Peki, neredeydi bu ben, bu öz, bu en son nesne? Et değil bu, kemik değildi, düşünme değil, bilinç değildi. Böyle diyordu bilgelerin bilgeleri. Nerede? Peki neredeydi o zaman? Oraya kadar, bene, bana, Atamana kadar sokulabilmek için aramaya değer bir başka yol var mıydı? Yazık. Kimse çıkıp gösteremiyordu bu yolu. Kimse onu bilmiyor. Babalar bilmiyor. Öğretmenler bilmiyor. Sungu törenlerinde söylenen ilahiler bilmiyordu. Bilmedikleri şey yoktu Brahmanların ve kutsal kitaplarının. Her şeyi biliyorlardı. Her şeyle, en çok da dünyanın yaratılışı, sözün, yemeğin, nefes almanın, nefes vermenin doğuşuyla, duyuların sıralanışı ve tanrıların işleriyle ilgilenmişlerdi. Sonsuz denecek kadar çok şey biliyorlardı. Ama bir şeyi, o biricik şeyi, o en önemli, o tek önemli şeyi bilmedikten sonra neye yarardı bu? Doğru. Kutsal kitaplardaki, özellikle Samaveda'nın Upanishad'larındaki pek çok dizede bu özün, bu en son nesnenin sözü ediliyordu ve senin ruhun bütün dünyadır diye yazıyordu bu görkemli dizelerde. Ayrıca uyurken, derin uykudayken insanın kendi özüyle buluştuğu ve Atman'da var olduğu yazıyordu. Olağanüstü bir bilgelik içermekteydi bu dizeler. En yüce bilgilerin tüm bilgisi bu dizelerde sihirli sözler halinde bir araya toplanmıştı. Arıların topladığı bal kadar saf ve temiz. Hayır. Bilge Brahmanların sayısız kuşaklarınca devşirilip bu dizelerde saklanmış akla durgunluk verecek kadar zengin bilgiler küçümsenecek gibi değildi. Ama neredeydi o Brahmanlar, neredeydi o rahipler, o bilgeler ya da çilekarlar, bu alabildiğine derin bilgileri bilmekle kalmayıp yaşamış olanlar? Neredeydi o bilge kişi ki Atman'da Sıla'ya kavuşmuşluğu sihirli bir güçle uykudan uyanıklık haline aktarabilmiş, yaşamın atılan her adımın, söylenen her sözün, işlenen her işin içine çekip almayı başarmış olsun. Babası, bu saf ve temiz, bu bilgin, bu son derece saygıdeğer kişi başta olmak üzere saygıdeğer pek çok Brahman tanımıştı Siddhartha. Babası hayranlık duyulacak biriydi. Tavır ve davranışları sessiz ve soyluydu. Yaşamı kirlerden arınmış, sözleri bilgeceydi. Alnı seçkin ve yüce düşünceler barındırıyordu. Ama bu kadar çok şey bilen babasının bile mutlu bir yaşamı var mıydı? Huzur içinde miydi babası? O da yalnızca arayan biri, susuzluktan kavrulan biri değil miydi? Onun da, bu susamış kişinin de dönüp dolaşıp susuzluğunu gidermesi gerekmiyor muydu kutsal pınarlardan, kurbanlardan, kutsal kitaplardan, Brahmanların söyleşilerinden? Neden babası, bu noksansız kişi her gün günahlarından yunmaya, temizlenip arınmaya çalışıyordu, her gün yeniden bu yola başvuruyordu? Atman kendi içinde değil miydi onun? Yüreğinde o gerçek, o ilk pınar akmıyor muydu? Onu bulmak gerekiyor. Kendi beninde bu asıl pınarı bulmak, onu bulup özümlemek gerekiyordu. Başka türlüsü aramaktı yalnız. Dolambaçlı yoldu, yolunu şaşırmaktı. İşte böyleydi Siddhartha'nın düşünceleri. Buydu onun susamışlığı, buydu onun derdi. Sık sık bir Çandokya Upanishad'dan şu sözleri tekrarlıyordu kendi kendine. Doğrusu Brahman'ın adı Satyam'dır. Doğrusu kim bunu bilirse her gün cennet ona açar kapısını. Cennet çokluk yakın görünüyordu Siddhartha'ya ama ona asla tas tamam erişmiş, son susuzluğunu asla gidermiş değildi. Ve bilip tanıdığı, kendisine hocalık yapan bütün bilgelerden ve bilgelerin bilgelerinden hiçbiri yoktu ki tas tamam erişmiş olsundu ona, o cennete. Hiçbiri yoktu ki tas tamam gidermiş olsundu ezeli susuzluğunu. Dostuna Govinda dedi Siddhartha. Govinda, sevgili dostum, gel benimle Banyenen ağacının oraya gidip murakabeye dalalım. Banyenen ağacına gidip oturdular altına. Bir köşeye Siddhartha oturdu. Onun 20 adım kadar ötesine Govinda. Govinda om çekmeye hazır otururken Siddhartha aşağıdaki dizeleri tekrar tekrar mırıldanmaya başladı. Om yaydır, ruh da ok. Okun hedefi Brahman, nişan almalı hedefe durmadan. Meditasyonun normal süresi sona erince Govinda doğrulup kalktı. Akşam olmuş, akşamları yapılan kutsal yıkanma vakti gelmişti. İsmiyle seslendi Siddhartha'ya. Siddhartha cevap vermedi. Murakabeye dalmış, oturuyordu Siddhartha. Öylece oturup duruyordu. Gözleri hayli uzaktaki bir hedefe takılıp kalmış, dilinin ucu dişlerinin arasından biraz dışarı çıkmıştı. Nefes almıyordu adeta. Öylece oturup duruyordu meditasyona dalmış. Hep omu düşünerek, ruhunu ok yapıp Brahman'a yollamış. Bir gün kentlerinden geçip giden samanalar gördü Siddhartha. Yayan yapıldak, oradan oraya dolaşan çilekeşler, kara kuru üç adam, ne yaşlı ne genç, omuzları toz toprak ve kan revan içinde, neredeyse çıplak, güneşte yanıp kavrulmuş, çevreleri yalnızlıkla sarılmış, dünyaya yabancı ve düşman, insanların diyarından gurbet sedeler ve sıska çakallar. Durgun tutkulardan, kendini helak edercesine tanrı hizmetine adamalardan, ve nefsini acımasızca yenme çabalarından burcu burcu bir koku peşleri sıra sıcak sıcak esip geliyordu. Akşam meditasyondan sonra Siddhartha şöyle dedi Govinda'ya. Yarın sabah erkenden dostum Siddhartha samanalara katılmak üzere yola çıkacak. O da bir samana olacak. Bu sözleri işiten ve dostunun durgun yüzünde gerilmiş bir yaydan çıkan ok gibi yolundan döndürülmez kararı okuyan Govinda'nın benzi sarardı. Hemen daha ilk bakışta anlamıştı Govinda. Artık başlıyordu. Artık kendi yolunda yürüyecekti Siddhartha. Artık yazgısı tomurcuğa duracaktı ve onunkisiyle benim yazgım da. Ve Govinda'nın kuru bir muz kabuğu gibi sararmıştı benzi. Ah Siddhartha diye yükseltti sesini. Baban izin verecek mi bakalım? Siddhartha uykudan uyanan biri gibi dostuna baktı. Ok gibi bir anda okudu Govinda'nın ruhunu. Ruhundaki korkuyu okudu. Ruhundaki tevekkülü okudu. Dostum Govinda dedi alçak sesle. Fazla söz gereksiz. Yarın gün ağrır ağarmaz saman alar gibi yaşamaya başlayacağım ben de. O kadar. Siddhartha, babasının bir hasırın üzerinde oturmakta olduğu odadan içeri girdi. Babasının arkasına gelip durdu. Derken Brahman babası arkasında birinin dikildiğini sezdi. ''Sen misin Siddhartha?'' dedi. ''Söyle peki, ne söylemeye geldinse?'' Siddhartha da şöyle konuştu. ''İzninle, baba, yarın evinden çıkıp gitmek ve gezgin çilekeşlerin arasına karışmak geçer içimden. Bunu söylemek için geldim sana. Bir samana olmaktır gönlümün arzusu. Babam, bu isteğime karşı çıkmaz dilerim.'' Brahman, baba sustu. Susması o kadar uzun sürdü ki, küçük pencerenin önünden yıldızlar geçti ve yıldızların konumları değişti sürekli. Derken sükût son buldu. Konuşmadan ve kımıldamadan, kollarını kavuşturmuş ayakta dikiliyordu oğul. Konuşmadan ve kımıldamadan hasırın üzerinde oturuyordu baba ve yıldızlar gökyüzünden geçip gidiyordu. Birden konuşmaya başladı baba. Ağzından sert ve kızgın sözler çıkması bir Brahman'a yakışmaz. Ne var ki? Öfkeyle kabarır yüreğim. Bu ricanı bir ikinci kez senden duymak istemem. Yavaşça doğrulup kalktı Brahman baba. Siddhartha kollarını kavuşturmuş oracıkta dikilmeye devam etti. Niçin bekliyorsun diye sordu babası. Niçin olduğunu biliyorsun dedi Siddhartha. Hırsla odadan çıkıp gitti babası. Hırsla yatağına yöneldi ve uzanıp yattı. Bir saat geçti. Uyku girmedi gözlerine. Doğrulup kalkarak bir aşağı bir yukarı gezindi derken evden çıktı. Odaya varıp küçük pencereden içeri baktı. Siddhartha'yı kollarını kavuşturmuş olduğu yerde dikiliyor gördü. Açık renk gömleği soluk soluk ışıldıyordu. Yüreğinde tedirginlik, Brahman baba dönüp yatağına geldi. Yine bir saat geçti. Uyku girmedi gözlerine. Bunun üzerine yeniden doğrulup kalktı, bir aşağı bir yukarı gezindi, derken evin önüne çıktı. Ay doğmuştu. Odaya varıp küçük pencereden içeri baktı. Siddhartha, kollarını kavuşturmuş, olduğu yerde dikiliyor, çıplak baldırlarında ay ışığı yansıyordu. Yüreğinde endişe, Brahman baba dönüp yatağına geldi. Bir saat geçti, yine kalkıp geldi. İki saat sonra yine kalkıp geldi. Küçük pencereden baktı içeri. Siddhartha'nın ayakta dikildiğini gördü ay ışığında, yıldızların ışığında, karanlıkta. Ve birer saat aralarla çıkıp geldi sürekli, suskun, odadan içeri baktı. Yerinden kımıldamadan içeride dikildiğini gördü Siddhartha'nın. Yüreğine öfke, yüreğine huzursuzluk doldu, yüreğine duraksama, yüreğine acı doldu. Ve gecenin gün ağarmadan önceki son saatiydi ki, çıkıp yeniden geldi ve odaya girdi. Siddhartha'yı ayakta dikilirken buldu. Oğlu büyümüş göründü gözüne. Sanki yabancılaşmış göründü. Siddhartha dedi. Niçin bekliyorsun? Niçin olduğunu biliyorsun. Hep böyle dikilecek ve bekleyecek misin sabah olana kadar, öğle olana kadar, akşam olana kadar? Hep böyle dikileceğim ve bekleyeceğim. Yorulacaksın Siddhartha. Yorulacağım. Uyuyakalacaksın Siddhartha. Uyumayacağım. Öleceksin Siddhartha. Öleceğim. Ve babanın sözünü dinlemektense ölmeyi yeğleyeceksin. Siddhartha her zaman babasının sözünü dinledi. Yani niyetinden vazgeçmeyecek misin? Siddhartha babasının ona söylediğini yapacaktır. Günün ilk ışığı odadan içeri vurdu. Brahman baba Siddhartha'nın dizlerinin hafifçe titrediğini gördü. Ama bir titreme fark edemedi yüzünde. Siddhartha'nın gözleri uzaklara bakıyordu. Derken anladı baba. Siddhartha'nın şimdiden onun yanında, kendi yerinden yurdundan bulunmadığını, onu şimdiden terk edip gittiğini. Brahman baba usulca Siddhartha'nın omzuna dokundu. Ormana gideceksin ve bir samana olacaksın diye başladı konuşmaya. Baktın ki ormanda mutluluğa kavuştun, dön gel ve öğret bana mutluluk neymiş. Düş kırıklığına mı uğradın? Yine dön gel. Yine seninle birlikte tanrılara sungular sunalım. Git şimdi. Anneni öp. Nereye gittiğini söyle ona. Ben de artık ırmağa yollanayım. Kutsal suyla yunup arınayım. İlk ibadetimi yerine getireyim. Bunun üzerine elini oğlunun omzundan çekip odadan çıktı Brahman baba. Yürümeye davranan Siddhartha yalpaladı. Yan tarafına yıkılacak gibi oldu. Kendini zorlayıp toparlandı. babasının önünde eğildi, sonra annesine gidip babasının söylediğini yaptı. Gün ağarmaya başlar başlamaz uyuşmuş bacaklarıyla usul usul yürüyüp henüz sessiz kentten çıkıyordu ki en son kulübenin yanına çömmüş bir karaltı doğrulup kalktı ve Siddhartha'ya katıldı. Govinda. "Geldin," dedi Siddhartha ve gülümsedi. "Geldim," dedi Govinda.